Mutluluk. Zülfü Livaneli. 8. kaset 1. yüz. Sayfa 278. Beceriksiz bu kalemun. Şimdi okuyucunun izniyle bir süre için bu hikayenin sonuna, yani İrfan Kurudal'ın Meryem'den ve Cemal'den ayrıldığı güne gidelim. Yemeninin denize uçtuğu o neşeli, pırıl pırıl günden bir ay sonra profesör, yelkenli de tek başına, kırık dişlerinin ve kan oturmuş sağ gözünün acısını duymasına bile olanak tanımayan, derin bir umutsuzluğun pençesinde rüzgarın önüne katılmış durumda sürüklenip duruyordu. Bu macera bitmişti. Teknenin nereye gittiğine, hangi yönü tutturduğunu aldırmıyordu artık. Aynı şekilde kemiklerinin kırılmış gibi ağrıdığının da farkında değildi. Güverteye yığılmış, önüne gün boyunca güneşten kaynamış bir cin şişesi koymuş, son günlerde başına gelen ve yaşamını temelden değiştiren, sarsan, artık İrfan Kurudal'ı tanıyamamasına yol açan olayları düşünüyordu. Hayatı çığırından çıkmıştı. Metanoya arayışı fiyaskoyla sonuçlanmış ve kendi içinde keşfettiği uçurumun karanlıklarından başı döner olmuştu. Böyle düşünmeyi seviyordu, kendi içindeki uçurum. Normal insanların niye güvenli toprakları terk etmediğini, niye kendilerini maceraya açmadıklarını çok iyi anlamıştı artık. Mülkiyetleri kendilerine ait hapishanelerde kalmalarının tek nedeni güvenlikti. Evleri ve eşyaları, koltuk takımları, kanepeleri, yemek masaları, yemek takımları, gümüşleri, kristalleri onların dışarı çıkmalarını engelleme değil, tam tersine büyük bir tehlikeye karşı koruma görevi üstlenmişti. Hangi tehlike mi? Kendileri. Kurulu düzen insanın kendi kendisiyle karşılaşmasını engelliyordu. Düzen dışına çıkmaya kalkanlar da onun gibi oluyordu işte. Olup bitenlerde Meryem'in etkisini düşündü. Nereye gittiğini bilmiyordu ama her saniye kızdan biraz daha uzaklaştığının farkındaydı. Bu ona hem acı veriyor hem de hoşuna gidiyordu. Yelkenliğinin onu nereye sürüklediği konusunda hiçbir fikri yoktu. Yunan adalarından birinde mi bitecekti bu yolculuk, sivri bir kayanın tepesinde mi, yoksa rüzgar onu tekrar Türkiye kıyılarına mı atacaktı, bilmiyordu. Bilmek de istemiyordu. En azından başka bir tekneye çarpma olasılığı çok düşüktü. Yok denecek kadar azdı. Çünkü böyle sersem sepelek bir yelkenliğe kimse yaklaşmaz, yolunu değiştirirdi. Parçalanmış kişiliği ve bölük pörçük düşünceleri arasında durup durup Martine'den ismi sivriliyordu. Jack London'ın bu trajedi kahramanının denize gömülürken neler düşündüğünü hatırlamaya çalışıyordu. Demek ki birçok şeyden vazgeçen zihni hayatı roman kahramanları aracılığıyla kavrama alışkanlığından bir şey yitirmemişti. Ağzına yediği sert yumruklarla kanlı dişlerini tükürmek bile aklına gelmiyordu artık. Sadece Meryem'in nasıl olağanüstü biri olduğunu hatırlıyordu. Yemeni'yi denize attığı o mutlu ve neşeli günden sonra kızın nasıl ağır ağır yükselen bir su gibi fark ettirmeden kendini kabul ettirdiğini, nasıl vazgeçilmez bir insan haline geldiğini düşünüyordu. Denizcilikle ilgili her öğrettiğini inanılmaz bir süratle kavrayarak şaşırtmıştı profesörü. Kafası Cemal'den çok daha hızlı çalışıyordu ve muhakeme gücü daha fazlaydı. Bildiği şeyleri birbirine bağlayıp sonuçlar çıkarmakta ise üstüne yoktu. Bir komut verdiği zaman daha Cemal neyin ne olduğunu anlayana kadar atılıyor ve ya iskotayı çekiyor ya bumbaya çıkıyor ya da usturmaçaları bir serçe çabukluğuyla atıveriyordu. Böyle durumlarda Cemal'in iyice yüzü asılıyor, Meryem'e ve profesöre düşmanca gözlerle bakıyor, giderek nasıl davranacağını bilemediği kıza karşı öfkeyle olduğunu belli ediyordu. Hele bir gün tam üstüne gittikleri kütüğü görüp de onları bir çığlıkla uyaran Meryem, hiç tartışmasız müthiş bir üstünlük kurmuştu. Kimi zaman kütük taşıyan şireplerden bazı tomruklar denize yuvarlanıyor ve görmeden üstüne gittiğiniz zaman büyük tehlike yaratıyorlardı. Bu kütüğe çarpsalardı mutlaka tekne yara alır, belki de batardı. Ama oradan oraya kıpır kıpır dolaşan ve bir saniye yerinde duramayan Meryem'in keskin gözleri sayesinde tehlikeyi vaktinde haber almış ve dümen kırmışlardı. Koca kütük yanlarından geçip giderken profesörün sırtı ürpermişti. Meryem daha önce böyle bir tehlikenin varlığından haberdar değildi ama içgüdüleriyle onları batmaktan kurtarmıştı. Kısa süre içinde bir koya girdikleri zaman tekneyi hangi pozisyonda bağlamak gerektiğini hesaplar hale gelmişti. Bazen profesör şöyle demir atacağız ve şu ağaca bağlanacağız dediği halde itiraz ediyor ve geçenlerde gece 2'de çıkan rüzgar bizi çok salladı diyordu. Bu gece de çıkabilir. Onun için bence şöyle bağlayalım. Bunun üzerine profesörün ağzı şaşkınlıktan açık kalıyordu. Gerçi kızın söyledikleri doğru değildi ama bu kadar cesur olması da ilginç bir durumdu doğrusu. Allah kahretsin diye düşünüyordu gülerek. Bu ilk gördüğünde hiçbir şeye benzetemediği başı bağlı cahil köylü kızı mıydı Allah aşkına? Profesör Meryem'in zor okuduğunu fark edip ona okuma yazma dersleri verir olmuştu. Kıza yazıları heceletirken, gazete okuturken çok eğleniyordu. Bir seferinde inşallah yazısını heceletiyordu. Birlikte in ve şal hecelerini tekrar eder etmez kız aceleyle atılıp lafın sonunu beklemeden inşallah demişti. İşte bunu çok iyi biliyorum. Meryem'in çocukluğuna ait hikayeyi bilen asık yüzlü Cemal bile gülmüştü bu duruma. Bir seferinde de tekneyi temizlerken Meryem profesörün kamerasında başucuna asılı Magritte tablosunu görmüş ve "Bunlar havaya uçan Ermeniler mi?" diye sorarak onu müthiş şaşırtmıştı. 40 yıl düşünse Golkont adlı tabloda havada görülen fötr şapkalı adamların Ermeni olduğu aklına gelmezdi. Bu kızın kafası ne kadar acayip çalışıyordu böyle. Bunu söylediği zaman Meryem kıpkırmızı kesilmiş ve "Bizim oralarda bir gün çok kuvvetli bir rüzgar çıkmış ve bütün Ermenileri göğe uçurmuş." demişti. "Havada uçan adamları görünce onlar sandım." Kafası hayallerle ve yanlış inanışlarla dolu olan bu cahil kız nasıl oluyor da her şeyi bu kadar çabuk öğrenebiliyor ve daha da önemlisi akıl yürütebiliyordu. Tekneye bindikten 2 hafta sonra tamamen değişmiş ve neredeyse eski haliyle hiç ilgisi kalmamıştı. Kılığı da değişikti artık. Çünkü profesör Meryem'le Cemal'i o acayip giysilerden kurtarmış ve yanına kızı da alarak Bodrum Marina Çarşısı'nda alışveriş yapmıştı. Meryem önce üstündeki pazen entari ve kara lastik pabuçlarla Bodrum Marina'da gördüğü mayolu insanların arasına karışmaya çekinmiş ama profesörün ısrarı üzerine başını hiç kaldırmadan yürüyerek ve utançtan kıpkırmızı kesilerek o şık dükkanlara girmeyi başarmıştı. Orada çalışanların şaşkın bakışları altında profesör Meryem'e pamuklu tişörtler, beyaz pantolonlar, jean tişörtler, mayolar ve Nike spor pabuçları almıştı. Daha sonra bunları eline vererek prova odasında giyinmesi için ısrar etmiş ve şorta cesaret edemese de beyaz pantolonu ve pembe tişörtü üstüne giyip ayağına da fosforlu Nike'ları geçiren Meryem kabinden çıkınca heyecandan kalbi duracak gibi olmuştu. Ne ince bir kızdı bu böyle. Bol elbisenin altında belli olmayan göğüsleri pembe tişörtte uç veren 2 ufak şeftali gibi belirivermişti. Meryem utancından kimsenin yüzüne bakamıyor, gözlerini yere dikmiş durumda kıpkırmızı dikiliyor, ellerini de nereye koyacağını bilemiyordu. Büyük bir şok yaşadığı belliydi. Neyse ki profesör onu dükkandan çıkarmakla kalmadı, bir de siyah Ray-Ban güneş gözlüğü aldı. Aldı da Meryem çevresine bakmayı başarabildi. Marina'nın şık dükkanlar arasında yürürken, arada bir gizlice vitrinlerden kayıp geçen hayale bakıyor ve bunun kendisi olduğunu anlaması için aradan bir süre geçmesi gerekiyordu. Bir anda o çok özendiği kızlardan biri olup çıkıvermişti işte. Bunun için profesöre minnet duyuyordu. Zaten kendisini daha önce de başörtüsünden kurtarmıştı. Bir mucize gerçekleşiyordu hayatında. Hani o hep başkalarına olan ve kendisine bir türlü görünmeyen mucizelerden biriydi bu adam. Belki de boz atını bırakıp tekneye binmiş ve denizci kılığına girmiş Hızır Aleyhisselam'ın ta kendisiydi. Bibisi ve teyzesi hep kul bunalmayınca Hızır yetişmez demez miydi? İşte kendisi de çok bunalmış ve en umutsuz anında Hızır'ın şefkatli ve merhametli eline sığınmıştı. Bu düşüncelerini daha sonra profesöre açacak ve uzun uzun anlatacaktı. Erkek dükkanından Cemal için de bir şeyler aldılar. Daha sonra tekneye geldiklerinde Cemal önce Meryem'i tanıyamadı. Sonra gözleri şaşkınlıkla kızgınlık arası bir ifadeyle fal taşı gibi açıldı ama profesörün ısrarı sonunda üstündeki kahverengi kalın ve buruşuk pantolonla kirli sarı gömleği atıp dizlerine kadar uzanan beyaz gemici şortunu giyince bunu unuttu. Çünkü aklı kendisine takılmıştı. Cemal'i böyle paçalı tavuk gibi şortla görünce Meryem'in içi kaynadı. Müthiş bir gülme isteğine kapıldı. Çünkü Cemal'in iki yarım simite benzeyen, gün görmemiş kıllı bacakları şortun altından ortaya çıkıvermiş ve bu durum sert oğlanı pek gülünç bir duruma sokmuştu. Neyse ki değişen koşulların yarattığı hava bu giysi devrimini de kazasız belasız atlatmalarına yaradı. Eğer kasabada olsalar Meryem'in böyle giyinmesi mümkün değildi. Ama mavi su üzerinde kayan beyaz yelkenli de ve çıplak turist dolu sahil kasabalarında eski giysilerinin saçmalığı göze batacak kadar net bir biçimde ortaya çıkıyordu. Bu arada profesör insanoğlunun uyum yeteneğine ve çevresindeki koşullara göre kendini değiştirme hızına bir kez daha hayran kalıyordu. Son haftalarda yaşadıkları bir sosyoloji deneyine dönüşmüştü. Yıllar önce yazdığı bir makalede insanları şık bir transatlantik yolcularına benzetmekte haklıydı demek ki. İşler yolunda giderken yolcular görkemli salonlarda eğleniyor, kapılardan geçerek birbirine yol veriyor, erkekler kadınların önünde ayağa kalkıyor, hepsi piyano müziği eşliğinde kristal kadehlerde şampanya tokuşturuyorlardı. Ama o transatlantiğin batması halinde aynı insanlar denizde çırpınıyor ve hayat kurtaracak bir tahta parçasına tutunmak uğruna birbirlerini boğmaya çalışıyorlardı. İnsanoğlu çevresindeki koşullara uyum göstererek hayatta kalma becerisine sahip bir bukalemundu. Ama bazen kendisi gibi beceriksiz bukalemunlar da çıkabiliyordu ortaya. Çevresine uymak için her türlü gayreti gösterip de bunu beceremeyen ve rengini bir türlü bulunduğu ortama uyarlayamayan bir bukalemun. Beceriksiz bukalemun. İyi bir kitap adı olabilirdi bu. Ama artık profesörün geleceğe dönük hayaller kurması için vakit çok geçti. Er geç bir kaya parçası tekneyi durduracak ve açacağı delikle denizin dibini boylamasını sağlayacaktı. Beceriksiz bukalemun da böylece sulara gömülecek ve ömrü boyunca sürdürdüğü beceriksizlik yok olup gidecekti. Martin Eden gibi diye düşündü. Yattığı yerden akşamüstü kıpkırmızı kesilen gökyüzünü görebiliyordu. Bulutlar yanıyordu sanki. Biraz sonra karanlık karşı konulmaz mutlak bir ölüm gibi bastıracaktı. Bir boğazda olmalıydı. Çünkü rüzgar tekneyi inanılmaz biçimde sallıyor, bir o yana bir bu yana yatırıyordu ama başını kaldırıp bakmamakta kararlıydı profesör. Ne olacaksa olacaktı. İki hafta içinde heceleri iyice söken Meryem'e harita okumayı öğretmeye başlamıştı. Sarı haritaları masanın üstüne yayıyor, üzerlerine birlikte eğildikleri ve burunları, koyları gözden geçirdikleri sırada kızın taze kokusunu içine çekiyordu. Bazen Meryem'i sınava çekiyor ve haritaya bakarak önlerine çıkan burunları tahmin etmesini istiyordu. Kızın şu ince burun olmalı diye doğru tahminler yapması üzerine de bravo, bravo diyerek onu alkışlıyordu. Aslında kızın birkaç haftada harita okumayı becermesinin imkansız olduğunu, doğru tahmin yapamadığını ve gösterdiği yerin de ince buruna hiç benzemediğini çok iyi biliyordu. Ama nedense bu konuda Meryem'e yalan söylemeyi, onun özgüvenini yerine getirmek bakımından gerekli sayıyordu. Cemal her zamanki sessizliğinin ve suratsızlığının üstüne bir de öfkeli bakışlar edinmişti. Teknede iki grup oluşmuştu sanki. Bir yanda profesörle Meryem, öte yanda da Cemal. Belli ki adamla kızın arasındaki yakınlıktan tut da Meryem'in profesör tarafından hayli abartılı biçimde alkışlanan becerilerine ve zekasına kadar her şeye kızıyordu. Kızın kendisinden kat kat daha zeki ve kavrayışlı olduğu kuşku götürmez biçimde ortaya çıkmıştı ve bu durum Cemal'i şaşırtıyordu. Nasıl olur da bu sümüklü eksik etek, bu canını bağışladığı aciz yaratık böylesine değişebilirdi? Kasabada kendisine hizmet etmekte görevli ve erkeklerin yanında bırak yemek yemeyi, sesini bile duyurmasına izin verilmeyen kız, Ege kıyılarındaki teknede neredeyse kendisine üstünlük taslayacaktı. O hoca da müthiş şımartıyordu kızı. Sulanıyor muydu ne? Cemal öyle bir şey görürse aile namusunu korumak için profesörü tekneden suya atmayı bile göze alabilirdi. Böylece her geçen gün onlara biraz daha öfkelenerek ve ayrı oturmaya gayret ederek günlerini yalnız geçirir olmuştu. Bir iki kere de koylarda denize atlayıp yüzdü. En azından bu alanda Meryem'e karşı müthiş bir üstünlüğü vardı. Çünkü komando eğitimli gövdesinin sudaki yetenekleri o güne kadar sadece ayaklarını suya sokmuş kıza göre tartışılmaz üstünlükteydi. Profesör Meryem'e yüzme öğretmek için de ısrar ediyordu. Bir kaza durumunda denize düşerse boğulacağını söylüyor ve mutlaka yüzme öğrenmesi gerektiğini anlatıyordu ama kızın henüz buna cesareti yoktu. Yüzme öğrenmek için mayo giymesi, dolayısıyla vücudunu göstermesi gerekiyordu. Buna katlanamazdı. Aslında o cicili bicili mayoyu giymek için müthiş bir istek duyuyordu. Bunun çaresini de mayoyu içine giymekte bulmuştu. Her sabah kalktığı zaman kamerasında mayoyu çıplak vücuduna giyiyor, üstüne de tişörtünü ve pantolonunu geçiriyordu. İlk zamanlar kendisini o giysiler içinde bile çıplak hissetmişti. Mayoyu mümkün değil giyemezdi. Gerçi dükkandan çıktığı anda içini buz gibi titreten çıplaklık duygusu da yavaş yavaş geçmiş ve yeni giysilerine alışmıştı. Ama Cemal'in ve profesörün önünde mayo giymeye cesaret edemezdi. Profesör ise buna da alışırsın diyordu gülerek. İyi şeylere çabuk alışır insanoğlu. Ayrıca benim gözüm senden korktu. O kadar çabuk uyum gösteriyorsun ki. Profesörün beklediği fırsat sakin bir koyda demir attıkları akşam eline geçti. Meryem'le Cemal'e yakında inanılmaz bir koy var dedi. Buraya kadar geldikten sonra orayı görmemek olmaz. Hadi bota atlayıp gidelim. Cemal her zamanki gibi başını isteksizce salladı. Onlarla birlikte bir şey paylaşmak istemediğini belli etti. Bunun üzerine profesör ve Meryem lastik bota bindiler, uzaklaştılar. Burada koylar iç içeydi. İnsan ayağı değmemiş gibi görünen ağaçlı, püren kokulu koylarda, kıyılarda iyice turkuaz rengini alan ve dibinde ne varsa apaçık gösteren akvaryum gibi sularda dolaşıyorlardı. Meryem bottan sarkmış, sahilini denizin serinliğine bırakmış, dipte dolaşan gümüş rengi balıkları izliyordu. Profesör ona gidecekleri yeri anlatıyor ve iki koy arasında dar bir kara parçası bulunduğunu, Kleopatra zamanında bu toprağı kaldırarak iki koyu birleştirmek istediklerini ama başaramadıklarını anlatıyordu. O zamandan beri bu işe kim kalkışmışsa ölmüştü. Biraz sonra ona kazılan yerleri ve kalıntıları gösterecekti. Koya vardıklarında hava kararmak üzereydi ama Meryem yine de kalıntıları görebiliyordu. Çünkü bir yanlarında batan güneş vardı, öte yanlarında ise yükselen dolunay. Karanlık koyulaştıkça ayın ışığı artıyordu. Bir süre sonra lastik botu çekerek çıktıkları kıyı ay ışığında gümüş gibi yanmaya başladı. Çakılların üzerine oturdular. Profesör bota binerken yanına aldığı iki kutu soğuk birayı açtı ve birini Meryem'e uzattı. Meryem rüyada gibiydi. İçinde bulunduğu güzellik, kıyıyı yalayan gümüşümsü ay ışığı, delirtici kokular, yanındaki adamın kibarlığı ve ilgisi başını döndürüyordu. Kendisini bir akarsuya bırakmış gibiydi. Su onu nereye isterse oraya sürüklüyordu. Bu yüzden fazla nazlanmadan birayı aldı. Dudakları önce soğuk kutuyu, sonra da biranın gıdıklayıcı köpüğünü ve ardından kekremsi tadını hissetti. İçine müthiş bir ferahlık yayıldı. Ayaklarını kıyıya yalayan dalgalara uzattı. Cemal'in orada olmayışı ve yakınında onu denetleyen birinin bulunmaması müthiş bir mutluluktu. Hep sahipli olan kızın belki de hayatta ilk defa başında sahibi olmadan geçirdiği saatlerdi bunlar. Bu okumuş yazmış zengin adamın kendisine gösterdiği saygı ve hareketlerindeki çıpkırıldım kibarlık içini titretiyor, onun kendisini çok farklı hissetmesine yol açıyordu. Ömründe ilk kez kendisine değer veriliyor, zeki ve güzel olduğu söyleniyordu. Bu düşünceler arasında bir ayı nasıl bitirdiğini fark etmedi. Profesör yanında oturan kıza büyük bir şefkat ve sevgi duydu. Onun çelimsiz omuzlarına sarılmak, bağrına basmak istedi. Gariptir ama cinsel bir istek değildi bu. Kızla sevişmek arzusu değildi. Daha çok şefkat kelimesiyle açıklanabilirdi. Kıza sarılıp göğsüne bastırması ve onu bir süre öyle tutması yeterliydi sanki. Ama bunu yapamazdı. Çünkü kız yanlış anlardı. Ay müthiş bir hızla yükseliyordu. Profesör Meryem'e aydaki kadın profilini görüp görmediğini sordu. İnsanların çoğu gibi o da göremiyordu. Kendisi de ilk başta görmeyi başaramamıştı ama çocukluğunun o ıtır kokulu İzmir akşamında babası sabırla ona nasıl bakması gerektiğini öğretmiş, kadın yüzünü görmesini sağlamıştı. Dolunay bir madalyon gibiydi ve yüzünü yandan gördüğü güzel kadın hafifçe yukarı doğru bakıyordu. Profesör Meryem'e uzun uzun tarif etti ama kızın görmesini sağlayamadı. O bambaşka şeyler görüyordu. Bu başarısız çabadan sonra Profesör Meryem'e yüzme öğretmeye kalktı. O kadar istekliydi ve bu düşünceyi o kadar heyecanla savunuyordu ki kafası birayla dumanlanmış ve kendisini o tuhaf akşamın sihrine kaptırmış olan Meryem daha fazla direnemedi. Profesörün suya girmesinden sonra karanlığın kendisini saklamasına güvenerek üstündekileri çıkardı, mayoyla kaldı ve denize adım attı. Tabanına küçük bir şeyler battığı için rahat basamıyordu yere. Deniz ılık ve koruyucuydu. Ay ışığında profesörün kendisini öyle çıplak gibi görmesinden korkarak onun elinden tutup denize doğru çekmesine fazla itiraz etmedi. Bir süre sonra su göğsüne kadar yükselmişti. Korktuğu için yanındaki adamın elini sıkı sıkı tutuyordu. Profesör ani bir hareketle onu suya doğru yatırınca korktu, küçük bir çığlık attı. Adam korkma dedi, ben seni hiç bırakmayacağım. Sen sadece belini düz tut, su seni taşır. Yatağında sırt üstü yatar gibi yat. Meryem içine yayılan panik duygusuyla bunu önce başaramadı, belini büktü ve suya batar gibi olduğu her çırpınışında profesörün ellerinin altında olduğunu ve onun batmasına izin vermeyeceğini hissetti. Bu güvenle bir süre sonra suyun yüzünde sakince durmayı başardı. Profesör ellerini altından geçirdiği kızın o tuhaf koyda ay ışığı altında suyun içinde çok beyaz bir balık gibi parladığını gördü. Ellerinin arasında bir mucize tutuyordu. Kendi çabasıyla suyun yüzünde durmaya çalışan kıza arada bir küçük dokunuşlarla destek oluyor, dengesini yitirdiği zaman düzeltiyor ama her seferinde de bu ince, beyaz ve olağanüstü bedene duyduğu hayranlık artıyordu. Issız koyda akşam vakti ay ışığı altında oynaşan iki hayvan gibilerdi. Kleopatra'nın birleştirmeye çalıştığı iki koy küçük kahkahalarla, yapmacık korku haykırışlarıyla doluyordu. Profesör ellerini kızın sırtına ve beline dayayarak onu yüzdürmeye başladı. Ellerinin içindeki beyaz balık ay ışığında sedeflenerek kayıyordu. Bu yolculuğa çıktığından beri kendisini hiç bu kadar mutlu hissetmemişti. Belki de bütün ömrünün en mutlu anlarından biriydi bu ve gariptir, işin içinde yine cinsellik yoktu. Sanki cinsel istek o saflığı, o çocuksu eğlenceyi bozacakmış gibi sakınılması gereken bir öcüydü. Profesör o tuhaf akşamı iki çocuğun suda oynaması olarak hatırlıyordu. Kendisi çocuklaşmıştı, kız zaten çocuktu. Güzel çocuk, saf çocuk, temiz çocuk, zeki çocuk, heyecanlı çocuk, yanakları al al olan çocuk, utanınca kızarmayı unutmamış çocuk. Belki de neşeli bir yunus yavrusu, suda çırpınıp duran sedef rengi bir balık. Yetişkin yıllarını hep diken üstünde ve alaycı bir nihilizme gömülerek geçiren sivri dilli profesör, bu küçük kızı gördükten sonra değişmiş olduğunu kavruyordu. Meryem sanki yüreğini yumuşatmış, onu çocukluk ve gençlik yıllarının masumiyetine geri döndürmüştü. Daha önce başkalarında eleştirdiği ve alay ettiği şeyleri yapmaya başlamıştı. Profesör bir süre sonra içine sürüklendiği sarhoşluktan ayıldı ve kızın teninin buz gibi olduğunu hissetti. Ne de olsa alışık değildi ve ilk sefer için suda çok kalmıştı. Onu yavaşça kıyıya doğru kaydırdı, çakıl taşlarına değene kadar taşıdı. Sonra kız ayağa kalktı ve bütün vücudundan sular süzülerek kıyıya çıktı. Çakıl taşlarının üzerine uzandı. Rüzgar çıkmıştı. Profesör yanındaki mayolu bedenin soğuktan titrediğini fark ediyor, tüylerinin diken diken olduğunu ve çenelerinin birbirine vurduğunu hissediyordu. Belki alışık olmadığı suda geçirdiği uzun süre onu bu hale getirmişti, belki de bira ve heyecan. Onca üşümesine rağmen kızın uykuya daldığını fark etti. Yavrusunu korumak isteyen bir hayvan gibi kıza sarılmak ve onu ısıtmak için inanılmaz bir istek duydu içinde profesör. Üşüyen kedi yavrusunu ısıtma arzusu gibi bir şeydi bu. İçinde yine cinsellik payı yoktu. Bu güçlü duyguya daha fazla direnemeyeceğini anlıyordu. Lorca'nın yedi güçlü boğası kendini titreten çıplak kıza doğru itiyordu sanki. Üstüne eğildi ve ona sarıldı. Ömrünün geri kalan kısa bölümünde profesör bu davranışını hayatının en büyük hatalarından biri olarak hatırlayacaktı. Sürüklenen teknede yüzü gözü kan içinde kalmış ve sıcak cin içmekten neredeyse aklını oynatma noktasına gelmiş olan profesör bu anıyı belleğinden uzaklaştırmaya çalışıyordu. Çünkü kız üstüne eğilen adamı hissettiği anda bir insanın gösterebileceği en büyük tepkiyle çelik bir yay gibi fırlamış, güçlü bir tekmeyle adamı üstünden fırlatmış ve "Yapma amca, yapma, yapma!" diye çığlık çığlığa bağırmaya başlamıştı. Issız kıyıda mayolu ıslak bir kızın vahşi bir çocuk sesiyle attığı çığlıklar öylesine sinir bozucuydu ki profesör bu seslerden büyük bir korkuya kapılmıştı. Bir yandan onu yatıştırmaya, susturmaya çalışıyor, bir yandan da ona yaklaşmaya korkuyordu. Kız ellerini yüzüne kapatmış durumda dönerek çığlık atıyor, çıplak ayaklarıyla çakıl taşlarını tekmeliyor ve çıldırmış gibi "Yapma!" diye haykırıyordu. Bir süre sonra iki dizinin üzerine çöktü, namaz kılar gibi öne doğru eğildi ve bir şeyler sayıklamaya başladı. Profesör onun bu çıldırmış halinden daha çok korktu. Neler söylediğini anlamaya çalıştı ama anlayamadı. Bazen amca gibi bir ses söylüyor, bazen nefret ediyorum diye uluyor. Bu arada da ellerini kanatıncaya kadar taşları yumrukluyordu. Profesör ömründe hiç böyle bir şiddetli krize rastlamamıştı. Ne yapacağını ve kıza nasıl yardım edeceğini bilemeden nefesini tutmuş bekliyordu. Acaba kıza bir tokat atsa, kendisine gelmesine yardımcı olur muydu? Ya daha beter etki yapar ve ters teperse? Zaten bir hayvanlık yapıp kızı korkutmuştu. Şimdi en iyisi sakinleşmesini beklemekti. Meryem bir süre sonra geçirdiği sinir krizinin ağırlığından mecalsiz kaldı ve olduğu yere yığıldı. Profesör onun yarı baygın olduğunu görebiliyordu ama yine de yaklaşmaya korkuyordu. Kızın durumu onun başından korkunç bir şey geçmiş olduğunu gösteriyordu. Büyük ihtimalle tecavüze uğramıştı. Yine büyük bir ihtimalle bunu amca diye seslendiği birisi yapmıştı. Kendisi gibi yaşı daha büyük birisi. Acaba öz amcası kızın ırzına geçmiş olabilir miydi? Yani Cemal'in babası. İyi ama onun tarikat şeyhi olduğunu anlatmamışlar mıydı? Anlatmışlardı ama şeyh oluşu durumu değiştirmezdi ki. Eğer böyleyse kız ömrünün en büyük sırrını açığa vurmuş demekti. O neşeli ve sokulgan kızın böyle büyük bir acıyla inlemiş olduğunu ve içinde böyle korkunç bir sır sakladığını bilmek ıstırap vericiydi. Üstelik bu şoka kendisi sebep olmuştu. Ama belki de iyi gelirdi bu kriz. Kızın içindeki zehri boşaltmasına yardım ederdi. Bir süre sonra cesaretini topladı ve yarı baygın kızın yanına gitti. Onun başını yavaşça kaldırıp kucağına aldı. Saçlarını hafif hafif okşamaya başladı. Bir yandan da yumuşak bir sesle "Korkma Meryem, benim, korkacak bir şey yok." diye fısıldıyordu. Bir süre sonra kız kendine geldi. Hiç sesi çıkmıyordu ama profesör bacağının sıcak gözyaşlarıyla ıslandığını duyuyordu. İçin için ağlaması iyiydi ve bu krizin geçtiğine işaretti. "Seni korkuttuğum için özür dilerim Meryem." "Asla kötü bir niyetim yoktu," dedi. "Sadece seni korumak istedim. Yemin ederim, yemin ederim, bir baba gibi." Kız ağlamaya devam etti. Bundan sonra profesör tehlikeli sulara yelken açtığını hissederek "Ama sana başka türlü yaklaşan büyüklerin de olmuş galiba," dedi. "Kötü niyetle yaklaşanlar." Kız yine sessizce gözyaşı akıtıyordu. "Beni amcan sandın değil mi?" diye sordu profesör. "Sana tecavüz eden amcan mıydı?" Kız sadece ağlıyordu. Ne evet ne hayır. Ama bütün bunlardan profesör haklı olduğu sonucunu çıkardı. Kız söylediklerine itiraz etmiyordu. Bunun üzerine susmasının daha uygun olduğunu kavradı ve Meryem'in büyük acısına saygı göstererek başka bir şey sormadı. Yargıçlıktan emekliye ayrılan Kürşat Bey'le konuşmaları aklına geldi. Aysel'in dayısıydı adam. Anadolu kasabalarında, kentlerinde yıllarca yargıçlık yapmış olan Kürşat Bey'e meslek hayatı boyunca en çok hangi tip davalarla karşılaşmış olduğunu sormuştu. Yargıcın cinayet ya da hırsızlık demesini bekliyordu ama aldığı cevap onu şaşırtmıştı. Kürşat Bey, "Aslında mahkemeye gelen davalar çok farklı ama," diyordu, Anadolu'da aile içi taciz çok yaygındır. Kızlar utanıp sıkıldıkları için bunlardan ancak binde biri mahkemeye intikal eder. Oğlan evlenir, askere gider, kayınpederi gelinin başına çöker. Amcalar, enişteler, dayılar genç kızların ırzına geçer. Ne yazık ki bunlar çok yaygın. Fatura da hep genç kızlara ödetilir. Ya intihara zorlanırlar ya da öldürülürler. Ağlayan kız dizinde uykuya daldı. Demek bu narin Meryem de nasıl olduysa intihardan ve öldürülmekten kurtulanlardan biriydi. Şimdi ay ışığında gövdesi iyice çelimsiz görünüyordu. Profesör onu sarsmadan uzanıp pantolonunu ve tişörtünü aldı, usulca üstüne örttü. Nefes almaya bile korkarak kızın uyuyup kendisine gelmesini bekledi. Dönüş yolunda Meryem müthiş bir ağrı çekiyormuş gibi başını tutuyordu. Lastik botla sessizce ilerlerken profesör ondan özür diledi. Bilmeden bir yarasına dokunmuştu. İyi niyetliydi. Ama belki de bütün bunlar onun hayrınaydı. İçindeki ufuneti söküp atmasına yardımcı olabilirdi. Psikologların yönteminden söz etti ona. Bir kere itiraf ederek paylaştığı sır insana bir daha acı vermeyebilirdi. Annemin bir sözü vardır diye bitirdi konuşmasını. İnsan insanın zehrini alır. Anlat, zehir içinde kalmasın. Kız sustu. Onu duyduğunu belirtecek hiçbir hareket yapmadı. Profesör, amcan mıydı diye sordu. Kız cevap vermedi. Cemal'in babası mı? Kız sustu. Ne evet dedi, ne hayır. Kendisinden daha büyük bir güce teslim olmuş gibiydi. Profesör korkunç bir gürültüyle güvertede savruldu. Tekne bir yere çarpmıştı. Acaba Yunan adalarında mıydı bu çarptığı yer, Türk kıyılarında mıydı? Yoksa denizin üstüne yükselmiş bir kaya mı yırtıyordu tekneyi? Bunları bilmiyordu. Ama saç teknenin korkunç gürültüler çıkararak kağıt gibi yırtıldığının farkındaydı. Buna rağmen güverteden kalkmamaya kararlıydı. Martineden gibi teknenin ışıklarını görmeye de ihtiyacı yoktu onun. İçinde hiç korku hissetmiyordu. Yer yersiz gelen korkuları ve içinde bir kuşun kanat çırpmaları yerini büyük bir teslimiyete bırakmıştı. Biraz sonra yüzüne deniz suyu değdi, Ege'nin büyük, soğuk ve muhteşem karanlığını hissetti, gülümsedi. Herkesin bir sırrı var. Meryem o gece rüyasında kendisine zulmeden kerpeten gagalı ve kara sakallı anka kuşunu tekrar gördü. İzbe'deki karabasandan sonra kuşu ilk görüşüydü bu. Kamaradaki dar yatağında aynen İzbe'deki gibi kıvrandı, inledi, kuşa yalvarıp kurtulmak istedi ama bir türlü beceremedi. Kuş bacaklarının arasını olmaz olası günah yerini oymaya devam etti. Oysa uzun zamandan beri günah yeri aklına gelmiyordu. Daha doğrusu artık orayı günah yeri olarak düşünmüyordu. Bu yüzden şiddetli bir baş ağrısıyla korkunç rüyadan uyandığı zaman artık unuttuğunu sandığı bir perişanlık ve zavallılık hissetti. Dondurduğu ve kafasından uzaklaştırdığı ne kadar kötü anı varsa üstüne hücum ediyordu. Yüreğine yine o derin korku ve içe kapanmasına yol açan suçluluk duygusu yerleşmişti. Ne yaparsa yapsın günahtan kurtulamıyordu. Eti ve kanı günaha batmıştı. Belki de İzbe'de boynuna ipi taktığı zaman bu işi bitirmesi en iyisi olacaktı. Şimdiye kadar her şey çoktan kapanıp gitmiş olurdu, adısını silinirdi ortalıktan. Belli ki günah kendisini nereye giderse oraya kadar kovalayacaktı. Birkaç gün önce kendisini onca heyecanlandıran ve yüreğini çarptıran bu yeni giysilerden nefret ediyordu şimdi. Onları giymeye hakkı yoktu çünkü kendisi farklıydı. O pantolonlar, tişörtler, kemerler günahın bir parçasıydı. Yine kasabadan çıkmadan önceki kılığına bürünmek ve eski entarisine, lastik pabuçlarına kavuşmak, başına da yemenisini sıkı sıkı bağlamak istiyordu. Denize açılınca içini kaplayan cesaret ve gözü karalık tamamen gitmiş ve Meryem yeni baştan dünyadan korkan küçük bir kız oluvermişti. Fazla ileri gittiğini hissediyor ve bundan ürküyordu. Saati saatine uymayan ve dünyanın en delice işini yaptırabilecek cesaret doruklarından bir anda korkaklığa ve çekingenliğe yuvarlanabilen Meryem, korkusunun hiç geçmeyeceğini sanıyordu. Bir süre yatağın üstünde dertop olmuş durumda yattı, inledi. Sonra yavaş yavaş doğrularak üstündeki mayoyu çıkardı. Uzun donunu, mavi çiçekleri solmuş pazen entaresini giydi, ayaklarına kalın çorapları geçirdi, başını da kamarada bulduğu ince bir örtüyle bağladı. Şimdi içi biraz daha rahat etmişti. O şehirli adamın kendisini kışkırttığını düşünüyordu. Eğer o şeytan gibi adam kendisini yoldan çıkarmasa, yabancı bir erkeğin yanında mayo giymesine, denize girmesine olanak yoktu. Nefret ediyordu o adamdan, yüzünü görmek istemiyordu. Eski giysilerinin içinde gönlü daha rahattı. Oysa o kamaradaki dar yatağa uzandığı gecelerde ne hayaller kurmuştu. Yeni giysileriyle kasabaya gidecek ve ana caddede yürüyecekti. Onun yeni pantolonunu, pembe tişörtünü, güneş gözlüklerini ve spor pabuçlarını görenler şaşkınlıktan şaşkınlığa düşecek, neye uğradıklarını şaşıracaklardı. Besbelli ki şehirden çok zengin bir hanım geliyordu ya da bir turist. Alman mı, Fransız mı, Amerikalı mı belirsiz. Çamurlu ana caddedeki dükkanlar birer birer boşalacak, aktar, bakkal, manifaturacı, manav, dava vekili hep yanına geleceklerdi. Biraz sonra onlara kaymakam, mal müdürü, savcı ve hakim de katılacaktı. Bu kim? Diyeceklerdi hayretle. Bu kim? Kim bu zengin hanım? O hiçbir şey söylemeyecek ve içinden kıs kıs gülecekti. Biraz sonra haberi duyan kadınlar da gelecekler ve zengin yabancıya hayret ve kıskançlıkla bakacaklardı. Kalabalığın arasında mutlaka teyzesi de olacaktı. İnce yüzü, sinirli çenesi ve iyice sıktığı yemenisiyle onu süzecekti. Meryem onu görmezden gelecek ve yürüyüp gidecekti. O yürüdükçe meraklı kalabalık daha da artarak peşinden geleceklerdi. O içinden kıs kıs gülmeyi sürdürerek yine Bibi'sinin evinin önüne gidecekti. Bibi'si kapıyı açtığında da yüksek sesle "Bibi, benim Meryem, tanımadın mı?" diyecek ve siyah gözlüklerini çıkaracaktı. Kalabalık "Aa, bizim Meryem'miş, şu bizim uğursuz Meryem" diye hayretten hayrete düşecekti. Teyzesi kollarını açıp "Meryem, yavrum" diyerek ona doğru yürüyecekti. O yine başını çevirecek ve kendisini kapılarda enik gibi yalvartan teyzesine sırtını dönecekti. Sonra bütün kalabalığın duyabileceği bir sesle "Bu kasabada herkes yalancı Bibi" diyecekti. "Bunların hepsi yüze gülücü. Arkadan kuyunu kazıyorlar. Beni İstanbul'a uğurlarken söylediklerinin hepsi yalan. İçlerinde bir tane bile dürüst insan yok. En kötüleri de teyzem. Hem İstanbul'da dedikleri gibi bir yer değil. Yakup'un halini görsen ağlarsın. İti bağlasan durmaz onun evinde." Sonra Bibisiyle sarmaş dolaş içeri girecek ve şaşkın kalabalığı dışarıda bırakacaklardı. Düşünün her tekrarlayışında yeni bir takım ayrıntılar ekliyor, bir gün yılan gözlü döneyi ne çabuk unuttuğuna şaşıyor, bir başka gece babasını da işin içine katıyordu. Ama şimdi eski giysilerinin içinde dertop olmuş, hastalanmış, ürkmüş ve göze aldığı şeylerden dehşete düşmüş durumda tir tir titriyordu. Bacakları aynen Şeker Baba'ya gittikleri gün gibi yanıyordu. Teyzesi kibriti bacaklarının arasına doğru uzatıyordu ve orasında alevin sıcaklığını hissediyordu. Hem tekne de hamam otu kokmaya başlamıştı. Burnunun direğini kıracak bir kokuydu bu. Kaç gündür tüylerini temizlememişsin. Günah ki ne günah. Allah cehennemde yakacak seni. Acüze kadınlar orasını burasını elliyorlardı. Yan kamerada Cemal kızın birkaç kez inlediğini, sonra burnunu çekerek sessizce ağladığını duydu. Kulakları çok keskindi. Gözünü kırpmadan yatıyor, etrafı dinliyordu. Aynen dağdaki günleri gibi. Adamla kızın gitmesine hiç izin vermemesi gerekiyordu. Böyle bir şey kabul edilemezdi. Yabancı bir adam ve kendi ailesinden bir kız yalnız başlarına hiçbir yere gidemezlerdi. Kasabada olsa bu işin konuşulması bile cinayet çıkarırdı. Ne var ki koşullar o kadar değişmiş ve son zamanlarda ne yapacağını o kadar şaşırmıştı ki beklenmedik bir durumla karşılaştığında eli ayağı bağlanıyor ve ne diyeceğini bilemiyordu. Neyin doğru, neyin yanlış olduğu birbirine karışmıştı. Kasabada Meryem'in böyle giyinmesi mümkün değildi ama teknede kasaba kılığıyla dolaşması çok tuhaf kaçıyordu. Kendisi bile şort giymemiş miydi? Cemal, giysilerin insanı ne kadar çok değiştirdiğine şaşıyordu. Komando giysileri, tüfekliği, el bombaları, çapraz fişekliği, komando bıçağı, postalları, palaskası ve elindeki G3 tüfeğiyle dünyanın hakimi gibiydi. Ama şimdi bu komik şort içinde eğri bacaklarıyla aciz bir adam olup çıkmıştı. Neyin doğru, neyin yanlış olduğunu şaşırmış aciz bir adam. Üstelik 5 kuruş parası yok, işi yok, evi yok, gidecek yeri yok. Profesörün yanında bir sığıntı. Onlar gittikten sonra tekneyi dolaşmış ve adamın kamerasına girmişti. En geniş kamerada yatıyordu tabii ki. Duvarda acayip bir resim asılıydı. Fötr şapka giymiş adamlar havada duruyorlardı. Onun yanında ölümden bahseden bir şiir yapıştırılmıştı. Okuduysa da beğenmedi. Onun en beğendiği şiir, askerde öğretilen ve hiçbir zaman unutamayacağı "Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır" şiiriydi. Bağıra bağıra bunu tekrarlarken burunlarının direği sızlardı. Adamın astığı şiir ise saçma sapan bir şeydi. "Ölümü beğenmezse geri gelirmiş" diye düşündü. "Bok gelirsin. Bir keleş mermisi kafanı uçursun da bak bakalım nasıl geliyorsun. Bu iş çocuk oyuncağı değil ki." Çekmeceleri karıştırdı. Birinde sadece çamaşırlar vardı. Ötekinde bir bloknot ve bir sürü kalem. Ama üçüncü çekmecede para buldu. Hem de Amerikan doları. Saymadı ama çok para olduğu belliydi. Paraları elinde tutarak yatağa oturdu. Düşünmeye başladı. Tekneye döndükleri zaman adamı da kızı da boğup suya atsa ne lazım gelirdi? Burada olduklarını hiç kimse bilmiyordu. Issız bir koyda demirlemişlerdi. İkisini boğması ancak birkaç dakikasını alırdı. Sonra onları denize atar, parayı cebine koyar ve lastik botla uzaklaşırdı. Kimsenin kendisini bulması ve suçlaması mümkün de olmazdı. Bir süre kendisini bu son derece çekici planın ayrıntılarına kaptırdı. Belki de onları tekneye çıkmadan önce haklardı. Lastik bot yanaştığında kafalarına bir şey vururdu. Ama çelik gibi eliyle boğazlarını kesmek ve atmak iyi bir fikirdi. Hem komando eğitiminde öğretilen o öldürücü darbeyi denemiş olurdu. Parayı cebine koydu, güverteye çıktı. Yeşil dolarlar cebini ısıtıyordu. Kendisini son derece mutlu ve güvenli hissetti. Bu parayla istediği yerde iş kurabilir ve Selahattin gibi makbul bir adam olurdu. Belki de İstanbul'a geri döner ve Yakup'la ortak kebapçı açarlardı. Sonra Emine'yi yanına getirtir ve evlenirdi. Kasabaya dönmek işine gelmiyordu çünkü. O zaman parayı babasına vermesi gerekecekti. Bunu düşünür düşünmez de buz gibi oldu. Babasının hayali karşısına dikildi. Hayatı boyunca her türlü günahla kendisi arasına dikilen o kara sakallı görüntü yüreğini titretti. Az daha bir günahkar oluyordu. Kara taşın üstünde kara karıncayı gören Allah'ın kendisini her an gözlediğini unutmuştu. Şu anda Allah onun ne yaptığını görüyordu. Aceleyle adamın kamerasına indi ve cebindeki dolarları eski yerine yerleştirdi. Şimdi yatağında yatar ve Meryem'in iniltilerini dinlerken müthiş canı sıkılıyordu. Askerlik bittikten sonra onu adam yerine koyan yoktu. Kasabada biraz kahramansın, aslansın, kaplansın diyerek sırtını okşamışlardı ama seyahate çıktıktan sonra geçmişiyle her türlü bağı kesilmişti. İstanbul'da ve Ege'de kimse kendisini aldırmıyor ve muharip gazi olarak saygı göstermiyordu. Oysa dağlarda savaşırken onlara vatanı böldürmemek için savaştıkları ve milletleri için en büyük fedakarlığı yaptıkları anlatılmıştı. Gaziler ve şehitler ebediyete kadar bu aziz milletin hatırasında yaşayacaktı. Ay yıldızlı şanlı bayrağın namusu için savaşıyorlardı. Ama buralarda kimsenin bunlara aldırdığı yoktu. Nasıl oluyordu bu iş? Hem bu hoca bozuntusu kendisini ne zannediyordu da o kadar büyükleniyordu. Adam belli ki yaşından başından utanmadan Meryem'e sulanıyordu. Yok kız akıllıymış, yok her şeyi Cemal'den daha çabuk anlıyormuş, hiçbiri doğru değildi. Er kadar cahil bir kız komando eğitimi görmüş Cemal gibi olabilir miydi? O dağlara götürmeliydi de başlarının üstünden mermiler vızıldarken görmeliydi onları. ne kız bir saniye dayanabilirdi ne de o gece gündüz içki içen ayyaş günahkar adam. Kendisi her şeyi daha iyi yapıyordu ama adamın gözü Meryem'den başkasını görmediği için onu övüp duruyordu. Gözünü kırpmadan onların dönüşünü beklemişti. Eğer durumda bir anormallik varsa ortaya çıkacak ve adamın boynunu kıracaktı. 8. kaset, 1. yüzün sonu.